Ayrım 17 sayfa 209. CHP'nin bakışı ve teorisi henüz oturmuş değildir. 1961 seçimlerinden beklenen sonuç çıkmayınca CHP içinde kıpırdanma başladı. Paşa 1965 yenilgisinden sonra benim yerime genel başkan kim olsun diye sormuştu. Sayın Turan Güneş, yıllar yılları kovaladı ve şimdi bir de ortanın solu hareketini yaşamaya başladık. Daha doğrusu CHP'nin sola kayması olgusunu. Bu konuya girelim artık isterseniz. Sayın Barlas, şimdiye kadar olan söyleşimizde benim siyasal görüşlerimin genel doğrultusu konusunda fikir edindiniz sanıyorum. Ben halka dayalı sol bir görüşün savunucusuyum. Şöyle diyeyim, ister Marksist olsun, ister Marksist olmayan sol bir ideoloji olsun, bunun tabanı zorunlu olarak halkın oluşmalıdır. CHP'de solculuk sorunu 1961 seçimlerinden sonra ortaya çıktı. Bilindiği gibi 61 seçimlerine CHP örgütü tam teşekküllü tek siyasal kuruluş olarak girmiştir. O dereceki 61 seçimlerine girmeden önce tek başımıza iktidara geleceğimize öylesine inananlar vardı ki, kurucu mecliste nispi temsili kabul ettirmekte çok zorluk çektik. Ben CHP'li arkadaşlar yıllardan beri savunduğumuz nispi temsil yerine koşullar değişti, çoğunluk sistemi kabul edilmeli diyorlardı. Bu girişimleri nur içinde yatsın İsmet Paşa'nın yardımıyla önleyebildim. Ama baraj sistemini önleyemedim. Ne var ki baraj sistemini savunan birçok CHP'li arkadaşım 61 seçimlerinde kendi kurdukları barajın sularında boğuldular. CHP 1961 seçimlerinde umudunun çok altında bir sonuç aldı. Tabii bu bir süre sonra CHP içinde tartışma konusu olmuştur. 1962 yılında şimdi bir hayli unutulan yön bildirisi çıktı. Bu bildiriye Türk intelijansiyasının önemli bir bölümü imzalanmıştır. Bildiride Türkiye için çıkış yolunun sosyalizm olduğu söyleniyordu. Bu bildiride benim de Bülent Ecevit'in de imzaları vardır. Yalnız Ecevit bildiriyi fazla devletçi bulduğu için ayrıca bir sakınca notu yazmıştır. CHP içindeki sola kayışın başlangıcı bu bildiri mi olmuştur sizce? Basına sızdırdığımız tek müzareke. Yönle bağlantımız sonra kesildi. Mesela ben dergide CHP'nin halktan nasıl uzaklaştığını anlatan bir seri yazı yazdım ama bitirmedim. Çünkü yön bizim Doğan Avcıoğlu'nun görüşlerine uygun olarak tepeden inmeci ve tabiri caizse Jacoben bir solculuğu sergiliyordu. O sıralarda İbrahim Öktem CHP parti meclisine bir önerge vererek partinin alması gereken yönün tartışılmasını istedi. Parti meclisinde ben Öktem'in önergesini destekleyen bir konuşma yaptım ve CHP'nin artık Cumhuriyet'in klasik devrimciliği ile yetinemeyeceğini ve yeni bir Türkiye ve yeni bir sosyal sınıflar manzarası ile karşı karşıya bulunduğumuzu, CHP'nin sola açılması gerektiğini söyledim. Bülent Ecevit de aynı doğrultuda bir konuşma yaptı. Laf aramızda benim parti içi konuşmalarla ilgili olarak basına vermiş olduğum tek müzareke budur. Bu girişimler fazla destek bulmadı mı o zaman parti içinde? Partiye yeni yön vermek lazım. CHP'nin birçok kodamanı ne demek biz yön dergisinin peşinden mi gideceğiz diye tepkiyle karşıladılar. İbrahim Ökten, Bülent Ecevit ve ben yalnız kaldık. Parti meclisi toplantısında paşa yoktu. O zamanki genel sekreter İsmail Rüştü Aksal münasip şekilde önergeyi hasır altı edip müzakereyi kapattı. İlk sola açılış çabası da suya düştü. Aradan zaman geçti. Kurucu meclis üyelerinin tahmin edemeyeceği sol adımlar Türkiye'de kendini göstermeye başladı. CHP ilerici devrimci bir örgüt. Türkiye'de sol-sağ kavgaları başlıyor. Kendi yerimizi buna göre saptamak gerekir. O zaman İsmet Paşa 1965 seçiminde ortanın solu deyimini ortaya attı. Bununla ne CHP programına içerik vermeyi ne de CHP'ye yeni bir doğrultu önermeyi düşünüyordu. Sayın Güneş, yani 1965 seçimlerine ortanın solu gibi yeni bir sloganla girilirken daha önce parti içinde hiçbir hazırlık yapılmadı mı? Hayır, İsmet Paşa'nın amacı Türkiye'de sol konuşulurken CHP'nin eskiden beri orta sol parti olduğunu hatırlatmak ve solun bir miktar havasını atmaktı. 65 seçimlerine böyle ne olduğu belirsiz ortanın solu sloganı ile girdik ve kanımca geniş ölçüde bu sloganın kullanılmasından değil, 61-65 arasındaki CHP hükümetlerinin belirli konulardaki tutumlarından ötürü yenilgiyle çıktık. Ortanın solu Moskova yolu ya da insanın kalbi soldadır, o halde sol iyidir veya insanın sol kolu sağ koluna göre zayıftır, o halde solculuk zayıflık olamaktır. İşte bunlar gibi bir bakıma komik, bir bakıma insanı ağlatacak kadar seviyesiz tartışmalarla 65 seçimlerinden ağır bir yenilgiyle çıktık. Hatırladığıma göre bu sonuç parti içinde büyük tartışmalara yol açmıştı. Paşa'nın taktiği. Tabii bu yenilgi üzerine parti içinde kıyamet koptu. Birçok arkadaş yenilginin nedenini bu ortanın soluna bağladılar. Parti meclisindeki bir tartışmayı hiç unutmam. Emin Paksüt Paşa'ya o derece suçlandı ki Paşa Emin'in önünden mikrofonu çekerek keşke ölseydim de bu günleri görmeseydim dedi. Fakat Paşa ondan sonra görebildiğim kadarı bir daha bu sözü kullanmadı. Aynı zamanda CHP'de bir başka şey daha oldu. O da şu, bizde genel bir kanı vardır. CHP 1950'de iktidarı bırakmış. İyi bir iktidarın ne olduğunu vatandaş anımsıyor. Yeniden CHP bir iktidara gelse iyi devlet yönetimi nedir vatandaş tekrar görecek ve bir daha bizi bırakmayacak. Oysa bir yeni iktidar dönemi ertesinde 65'te CHP yine ağır yenilgiye uğruyordu. Ben 65 seçimlerinin sonucu konusunda bahse girmiştim. Rahmetli Şefik İnan ve İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Zekeriya Akçalı ile. Ben CHP seçimi kaybedecek diyordum. Rahmetli İnan sözünde durmadı ama Akçalı sayesinde tepeden tırnağa İngiliz kumaşı ile giyindim. Bu arada parti içinde yenilginin sebebinin ortanın solu olmadığını savunanlar da çıkmaya başlamıştı. Fakat Paşa ortanın solundan vazgeçmişti bir kez. İşte o zaman CHP'ye belli belirsiz İsmet Paşa'nın liderliğinde seçim kazanmanın olanak dışı olabileceği kuşkusu da geldi. İsmet Paşa da bunu çok iyi sezdi. Kendisinin tartışma konusu olduğunu anladı. Bir gün İbrahim Öktem geldi bana. Paşa kendisini çağırmış ve genel başkanlıktan ayrılmak niyetinde olduğunu söylemiş. Bu arada Öktem'den genel başkanlık için kimi düşündüğünü de sormuş. Öktem bana CHP genel başkanlığı için en iyi aday olarak Fuat Sirmen'i gördüğünü söyledi. Sonra benim fikrimi sordu. Kendisine paşanın böyle bir niyeti gerçekte olmadığını, bu şekilde davranarak paşanın büyük bir taktik uyguladığını söyledim. Bu nedenle hiçbir aday düşünmediğimi de ekledim. Bir gece geç vakit masamda çalışırken çat kapıya ve Turhan Feyzioğlu ve Emin Paksüt geldiler ve aynı konuyu açtılar. Ben aynı şeyleri tekrarladım. Emin Paksüt, ben de böyle diyorum ama Feyzioğlu bunu ciddiye alıyor dedi. O günlerde milletvekili olan Coşkun Kırca kulaklara gelen biçimde Feyzioğlu genel başkan olmalıdır anlamında sözler söylemeye başlamıştı. Böylece 66 senato seçimlerine geldik. Gerek paşa gerek diğer konuşmacılar radyoda ortanın solu sloganını ağızlarına almadılar. Bir konuşmada Ecevit'e verildi. Ecevit, CHP'nin ortanın solunda bir parti olduğunu söyledi ve CHP'de kızılcık kıyamet koptu. Siz o dönemde milletvekili değil miydiniz? Ben o sıralarda yavaş politika yapan bir üniversite profesörüydüm. 1965 seçimlerinde adaylığı kabul etmemiştim ve o günlerde bir bilimsel kongre için yurt dışındaydım. Genç milletvekilleri Ecevit'in çevresini almıştı. Dönüşümde Ecevit'i aradım. Kendisine doğru yolda olduğunu bugünkü koşullara göre haddim olmayarak söyledim. Başarı diledim. O da benden yardımcı olmamı istedi. Açıkça söylemeliyim ki ben o zaman CHP'nin bünyesinden kurultaydan bir sol doğrultu çıkacağına inanmıyordum. Ama doğrusu bu olduğu için kaybetsek bile böyle bir girişimin yapılması kanısındaydım. Sonra İsmet Paşa da ortanın solunu desteklemeye başladı fakat. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Güneş? Paşa Ecevit'i genel sekreter yapmak istemiyordu. Sanıyorum bu bir yorum. Paşa için sorun farklıydı. Biz belki bir ihtilal ortaya çıkınca birdenbire paşanın desteğine muhtaç hale geldik. Karşımızdakiler de paşanın genel başkanlığını tartışmak yerine bize döndüler. Böylece İnönü hakemlik mevkiine tırmandı ve genel başkanlık tartışması ortadan kalktı. 18. kurultaya geldiğimiz zaman biz İsmet Paşa'nın desteğini tamamen yanımıza almıştık. Parti meclisi raporu yazıldığı zaman ben kurultayda da konuşabilmek için rapora karşıyım dedim. Kurultayda da arkadaşlarıma göre tecrübeli sayılan politikacı olarak konuştum. Parti meclisinin listesini aynı hizbin insanlarıymışçasına İsmet Paşa ile aynı sahnede hazırlayışımızı hiç unutmam. Açıkçası Paşa Ecevit'i genel sekreter yapmak istemiyordu. Ama bizler Ecevit'e bastırmasını söyledik. O da genel sekreter oldu. Sayın Güneş, daha sonraki gelişmelere girmeden şimdi CHP'ye yön veren düşünceye gelsek, ortanın solu ya da demokratik sol, nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Yani 1979 yılında. CHP henüz yandaşları kesin kes belli olmuş bir parti değil. Ben henüz CHP'nin bakışı ve teorisi oturmuş toplum içindeki yandaşları kesin kes belli olmuş bir parti haline geldiğini sanmıyorum. Zaten ortanın soluyla başlayan hareket de pek eski sayılmaz. Marksist bir partiden farklı olarak bizim elimizde bir referans teorisi ya da kutsal kitap yoktur. Bu nedenle teori oluşturmakta kolay değildir. Bunun sıkıntılarını çekiyoruz. CHP, batılı sosyal demokrat partilerinden biri, örneğin bir İsveç sosyal demokrat partisi olmayı pek istemiyordu. Şu çok önemli sorunun cevabı bulunmalı ve içimize sindirilmelidir kanımca. O sorun şudur. Türkiye gibi gelişmekte olan kaynakları sınırlı bir ülkede demokrasi uygularken kaynakları etkili, rasyonel ve adaletli biçimde kullanacaksınız. Ayrıca da bin yıllık kültürden bir başka kültür modeline geçeceksiniz. Bu sorunların hiçbirisinin İsveç ve Danimarka ile ilgisi yok. Bütün bunları sloganlarla geçiştirmenin imkanı da yok. Marksist teoride bunların cevabı vardır. Yalnız demokrasi sözcüğün anlam ve içeriğini değiştirmek şartıyla vardır. Ben son kurultayda ortaya bir program çıkarmamıza rağmen henüz bunu yeterince ortaya koyabildiğimize ve içimize sindirdiğimize inanmıyorum. Program kurultayına gelen binlerce delegenin yukarıda hazırlanan programı olduğu gibi benimsememesi teorik tartışmanın yeterli olmadığının kanıtıdır. 12 Mart tarihinde Cevdet Sunay'ın İnönü'ye gönderdiği mektup bir çeşit ultimatomdu. Ecevit bana genel sekreterlikten istifa edeceğini söyleyince vurulmuşa döndüm. İsmet Paşa'yı devirdik diye üzüntü duymadım. İsmet Paşa'nın büyüklüğüne rağmen CHP'nin yeni bir bünyeye ihtiyacı olduğu kanısındaydım. Eğer Paşa kalsaydı seçimlere dayalı düzende CHP'yi başarıya götüremezdi. İsmet Paşa, Bülent Ecevit'in genel sekreter olmasıyla herhalde artık ortanın solunu benimsemişti. Öyle sanıyorum ki İsmet Paşa Bülent Ecevit'in genel sekreterliğini geçici bir çözüm olarak görüyordu. Ama öyle ya da böyle olsun 12 Mart'tan hemen bir yıl önce genel başkanla genel sekreter arasındaki ilişkilerde ikisinin de açığa çıkartmadığı bir sıcaklık ivmesi vardı. Bunun sebebi neydi size göre Sayın Güneş? Vallahi onu siyasetten çekildiğim zamanki anılarımda anlatmam daha doğru olur. Paşa genel sekreter aramaya başlamıştı. Ne bulduğunu, neyi bulduğunu gelecek kuşaklar anılarımda okurlar. Ancak ilk çatışma 1969 seçimlerinden sonra milletvekili maaşlarının artırılması konusunda çıkmıştır. Genel merkezdeyiz ve CHP meteliksiz. Milletvekilleri zam istiyor. Örgüt de buna karşı. Ecevit, grubun istediği olsun, partiye para bulalım, bir formül önerdi. Para, yardım kurumunun şartıyla milletvekilleri maaşlarına zammı kabul edeceğini söyledi. Genel Başkan İnönü de bu örgüte kabul ettirmek için bir küçük kurultay düzenledi. Fakat bu arada bizi yarı yolda yalnız bıraktı. Ecevit ve arkadaşlarını örgütle grup arasında sıkıştırdı. Gaziantep'liler gelmişti Paşa'ya. Biz partinin ihtiyacı olan parayı buluruz, maaşlara zam yapmayız demişler. Paşa da örgüt zamma karşı diye verdi. Küçük kurultayda İşçi Partisi'nden örnek vererek milletvekili maaşlarının az tutulmasının sağcılık olduğunu izah etmeye çalıştım. Küçük kurultaydan yüzümüzün akı ile çıkarak örgüte zammı kabul ettirdik. Paşa'nın davranışını garipsedim. Bu olaylar 1971 yılı olaylarında sanırım. Evet, Ecevit'le Paşa arasındaki geçimsizlik demeyeyim ama huzursuzluk sürdü gitti. Ama Ecevit bunu reddedip belli etmiyordu. 12 Mart günü biz Adana'ya üreticiler kurultayına giderken Ankara'dan 100 km uzakta muhtırayı duyduk ve geri döndük. Hepimiz Ecevit ve arkadaşları orada daha hükümet 12 Mart'a karşı vaa aldık. Çankaya'da bu sırada Cumhurbaşkanlığı katında olmaktaydı. İsmet Paşa da söylemekle beraber 12 Mart'ı bir askeri darbe telakki ediyordu. Liderler Çankaya'ya çağrılınca Paşa Genel Sekreteri Ecevit ile Grup Başkan Vekili Necdet Uğur'u yanına alarak gitti. Döndükten sonra ise grupta ikisine de görüşmeleri kürsüden anlattırmış. Sonra da Ecevit'in kendince bazı yanlışlarını kürsüde düzeltmiş. Bu davranış bana garip geldi. Çünkü başından kendisi çıkıp Çankaya görüşmelerini gruba bizzat iletebilirdim. Nihat Erim'in başkanlığını nasıl duydunuz? Biz CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda ne yapacağımızı görüşürken Erim'in başbakan olacağı haberi yayınlandı. Ecevit ise ayrı ayrı basında konuşmamak için ortadan kaybolalım dedi. Kendisi kayboldu. Akşam toplanmayı kararlaştırmıştık. Ben partide kaldım. Bu sırada İsmet Paşa bütün yöneticileri Pembe Köşk'e çağırdı. Ecevit önce bulunamadı. Paşa Erim'in kendisine geldiğini, başbakanlık teklifi almış olduğunu anlattı. Başbakanlık CHP'den ayrılma şartına bağlıymış ve Erim istifa mektubunu da Paşa'ya vermiş. Ayrıca CHP'nin hükümete katılmasını istemiş. Paşa düşüncelerimizi sordu ve garip bir hukuki durumla karşı karşıyayız dedim. Bakan versek bunlar CHP'de kalırlar mı? Kalsalar partiler üstü hükümette parti disiplini nasıl sağlanır? Bunları anlattım. Bülent Ecevit Pembe Köşk'teki bu toplantıya katılmadı mı? Sunay'ın Paşa'ya gönderdiği mektup bir çeşit ultimatomdu. Katıldı ama ben bunları anlatırken geldi. Görüşü sorulduğu zaman da Merkez Yönetim Kurulu toplanmadan bir cevap veremeyiz dedi. Bunun üzerine İsmet Paşa, anladım. Bakan olmak isteyenler CHP'den istifa etmelidiriz Erim'e dedi. Bizim de içimizden geçen eğilim buydu. Dağıldık. Genel merkeze vardıktan 5 dakika sonra Sayın Cevdet Sunay'dan Genel Başkan İnönü'ye bir mektup geldi. Orhan Birgit de yanında. Merakla mektubu açtık. Bu Erim hükümetine bakan ve güvenoyu verilmesini isteyen bir çeşit ultimatomdu. Paşa'nın 12 Mart'a karşı tutumunu bildiğim için bunun Paşa'yı kızdıracağını biliyordum. Aradık, mecliste bulduk. Mektup grup yönetim kurulunda okundu ve üyeler ultimatoma isyan ettiler. Fakat 1-2 saat önce bırakmış olduğum Paşa'yı aynı yerde bulamamıştım ben. Yani Sayın Güneş, İsmet Paşa 12 Mart rejimine bu sebeple mi yardım etti? Paşa'yı Sunay'ın önerilerine yatkın gördüm. Akşam da biz toplandık. Hava çok sinirli. Ecevit'in kafasında genel sekreterlikten istifanın doğduğunu gördüğüm için bana uğramasını söyledim. Geldi, tek ricam var, sakın istifa etme dedim. Bana cevap vermedi. Sabah durumu ve akşam aldığımız Merkez Yönetim Kurulu kararını görüşmek için Ecevit'e uğradım. Yanımda eşim de vardı. Eve girer girmez Ecevit bana istifa edeceğini ve yarım saat sonrası için gazetecileri çağırdığını söyleyince vurulmuşa döndüm. Ama olan olmuştu. İstifadan sonra köşesine çekilmeyi düşündü. O zamana kadar yapımına uğraştığımız binanın yıkılması demekti bu. Sonu da Paşa Ecevit tırmanması başladı. Ondan sonraki olaylar malum. Sayın Güneş, olaylar malum ama yeniden hatırlatmakta fayda var. 12 Mart'ta Paşa ile sizin kanadın İlişkileri toptan kesilmiş miydi? Paşa Deniz Gezmiş ve arkadaşının asılmasına karşıydı. Tıpkı 1960'ta Menderes'in asılmasına karşı olduğu gibi. Deniz Gezmiş için mecliste konuştu. Başaramayınca Anayasa Mahkemesi'ne başvurmak için CHP grup yönetim kurullarını topladı. Fakat Satır'ın liderliğindeki grup direnip Paşa'yı reddetti. Bunun üzerine genel merkeze döndü ve Anayasa Mahkemesi'ne bizim başvurmamızı istedi. Ben, Paşam dilekçeyi hemen yazarız dedim. Oturduk Anayasa Mahkemesi'ne dava açtık. Tedbir istedik. Kısacası 12 Mart döneminde Paşa'nın arası bizim karşılarımızla da iyi değildi. Evet hayır kurultayının sonucunu önceden tahmin edebilmiş miydiniz? Yani paşanın yenileceğini. Benim kurultay öncesinde paşanın büyük bir manevrasından dehşetli korkum vardı. Örgüt Ecevit'i tutuyordu. Paşa gelecek, Ecevit'e dargınım diyecek. Dargınım çünkü genel sekreter olarak bana yardımcı olacak en uygun kişidir. Sevgim, güvenim var kendisine. Ama ülkenin bu en sıkışık anında bir takım müzevirlerin, müfsitlerin aklını oyup istifa etti. Beni yalnız bıraktı. Kendisine teessüf ediyorum. Benim partinin en büyük organı olarak sizden ricam var. Ecevit'i tekrar genel sekreterliğe seçin. Seçtikten sonra da sizden ve Ecevit'ten rica edeceğim. Bülent'in etrafındaki eşirayı temizleyeceksiniz. Birgitleri, seçkinleri, güneşleri, okları. Sanıyorum ki paşa işi buraya götürseydi kurultay paşam yaşa sağ ol. Hem sen kalacaksın hem de Ecevit derdi. Böyle pederani konuşsaydı. Çünkü Türkiye'de sorumluluk başkasının sırtına yüklenerek ne şiş yansın ne kebap yapılabiliyorsa insanlar buna yatkındır. Böyle yapsaydı Ecevit sıkışacaktı. Ya ben arkadaşlarımı isterim diyecekti. O zaman delegeler, e birader bu yaşlı adam daha ne taviz verebilir diyecekler ve paşa puan kazanacaktı. Hiç olmazsa o zaman için söz konusu değildi Ecevit'in ben arkadaşlarımı bırakıyorum demesi. Çünkü itibarını kaybederdi. Sayın Güneş, bu tahmininiz gerçekleşmediğine göre paşa bile bile mi yenildi? Paşa belki kurultayı kazanacağına inanmıştı ama o çapta bir politikacı aksinde düşünmüştür. Belki de kaybedersem çekilirim diye düşündü. Sonuçta paşa genel başkanlıktan ayrıldı. İsmet Paşa ile genel başkanlığı bıraktıktan sonra görüştünüz mü? Kokteyllerde, resepsiyonlarda karşılaştığım oldu. Kendisi bana kızıyordu ya da kızmıyordu. Ama genel başkanlıktan uzaklaştırılmasında çalışan ekipten biri olarak bana davranışlarında bunu hiç sezdirmedi. Daima güler yüzle karşıladı. Çocuklarımı, okullarını her seferinde ayrı ayrı sordu. Siyasal davranışlar dışında toplum içinde insanlarla ilgilenen, onlara sevgi, saygı ya da husumet besleyebilen normal bir insan olmasının tabii tezahürleriydi bunlar. Paşayı devirdiğiniz için pişmanlık duydunuz mu? Devirdik diye pişmanlık ya da üzüntü duymadım. Sanıyorum İsmet Paşa'nın büyüklüğüne rağmen CHP'nin yeni bir bünyeye ihtiyacı vardı. Eğer kalsaydı seçimlere dayalı düzende CHP'yi başarıya götüremezdi. Şimdiki genel başkanımız Bülent Ecevit'in liderlik vasıflarını ilk kez ne zaman fark ettiniz? Bazı cevherler belli bir perdah görmeden parlamazlar. Buna divan edebiyatında gizli hazineler denir. Ecevit'le 1954'te Forum dergisinde beraber olmuştuk. Liderliği konusunda bir izlenim edinmemiştim o zaman. 1958'de Gülek genel sekreterken ben CHP Merkez Yönetim Kurulu üyesiydim. Kurulda iki üyelik boşaldı. İbrahim Ökten ve ben iki genç arkadaşı Supi Baykan ile Bülent Ecevit'i önerdik. Kurula çoluk çocuk dolduracaksınız itirazlarına rağmen dayattık ve seçilmelerine yardımcı olduk. Ecevit'in eli kalem tutmak bakımından Supi Baykam'a üstünlüğü vardı. Ama birini müstakbel genel başkan, diğerini bir süre sonra politikadan yok olacak kişiyi bir görmedik. Ecevit'i ileride Çalışma Bakanlığı'nda da beğendim. Sizce hangi nitelikleriyle Ecevit öne geçti? Efendim, bazı şeyleri galiba ben söylemek imkanına sahip değilim. Çünkü kendisi hala partinin genel başkanı, başbakan. Kendisiyle uzun süre yol arkadaşlığı yaptık. Bütün eylemlerinde ben de bulundum. Hakkında iyi şeyler söylesem bir parti üyesinin genel başkanı hakkındaki gereksiz metiyesi olur. Varsa eğer bu süreç içindeki yanlış ve kusurları bunları söylemem, kendi kusurumu söylemem gibi olur. Bunları kendisine daha önce söylemem gerekirdi. Şimdi bunu söylemek için vakit çok geçtir. Sayın Güneş, bir yakını olarak Ecevit'in bilmediğimiz yanlarından biraz söz etseniz. Sayın Barlas, ben Ecevit yerine İsmet Paşa'yı biraz daha anlatsam çok sevineceğim. Paşa gördüğüm politikacılar içinde soğukkanlılığını en iyi koruyan, çok büyük bir sorumluluk duygusu olan, işine olağanüstü ciddiye alan insandı. Benim kendisine günlük olaylar içinde çok kızdığım olmuştur. Fakat böyle insanlara bir zaman mesafesinden bakınca büyük gerçek daha iyi görülür. İnönü Türkiye'nin üzerine titrer, politikayı tarihi bir görev olarak yapardı. Dikkatliydi, tedbirliydi. Benim gücümü abartmayın, tek özelliğim yaptığım hatayı tekrar etmememdir derdi. İnönü Atatürk'e hayranlığını her zaman belirtirdi. Siz büyük siyaset adamı görmediniz. Ben Atatürk gibi bir dahi değilim. O hızlı düşünür, ani karar verirdi. Ben etraflı düşünmek zorundayım. Öyle cesur kararlar alamam diye anlatırdı Atatürk'ü. En azından görünürde eleştiriye çok açıktı İnönü. Yaşına ve adına karşı koyarak bazen Türk geleneklerine uymayan davranışlarda bulunsak bile bize hoşgörüyle bakardı. 27 Mayıs'tan sonra devrim şehitlerinin cenaze töreninde CHP'yi İnönü'nün temsil etmesini uygun görmemişti. MBK yönetimi. Belki bir tezahürattan çekindiler. Devlet Başkanı Gürsel'i törende oğlu temsil etsin demişler. İnönü'ye de sizi büyük oğlunuz Ömer cenazede temsil etsin diye öneride bulunmuşlar. İnönü bu teklifi Merkez Yönetim Kurulu'na getirmişti. Ben o zaman 39 yaşındaydım. Küplere bindim. Paşam bu ne gayri ciddi laubali iş. Bu parti babanızın malı mı? Siz partinin genel başkanı mı yoksa sahibi misiniz? Sizin ailenize ne ilgisi var partinin? Siz katılmazsanız genel sekreter katılır diye tepki gösterdim. Paşa bu ağır sözleri sükunetle dinleyip razı olmuştu. Yetkili organlara başvurur, kurulları daima zamanında toplardı. Sayın Turan Güneş, şimdiye kadar Adalet Partisi'nden ve liderinden çok az söz ettik. Biraz da Sayın Demirel'e değinsek. Sayın Demirel hiç kuşku yok ki AP'nin genel başkanıdır ve bu kendisinde bir takım nitelikler olduğunu gösteriyor. Ben de CHP'nin üyesiyim. Bu bakımdan yukarıdan ukalaca bilgin edası içinde söz söylemem anlamsız. Ama bir şeyler söyleyeyim. Demirel'in şivesi, bal gibi sözleri bizim seçmen yazarlarının alay konusudur. Ama acaba Türkiye'deki onca milyonlarca seçmen bu seçkinler gibi mı efendim diyerek konuşur. Demirel'le kişisel ilişkiniz oldu mu? Benim Demirel'le ilk ilişkim şöyle oldu. Ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi mütevelli heyetindeydim. Kendisi de üniversitenin su tesisatının müteahhidiymiş. Tesisatı ihaleye çıkartmışlar. Bu işte evvela birim fiyatı saptanır, sonra ihale yapılır. Kim daha çok kırarsa o işi alır. Bu arada meğer malzemesi dışarıdan getirilecek okul inşaatlarında gümrüksüz ithalat imkanı varmış. Fakat Bayındırlık Bakanlığı bu tesisatın birim fiyatlarını saptarken onların gümrükle ithal edileceği varsayımından hareket etmiş ve fiyatları yüksek tutmuş. Sayın Demirel de bu mekanizmayı bildiği için diğerlerine oranla fiyatlarını düşük tutmuş ve ihaleyi kazanmış. İhaleyi kazandıktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne gelmiş, dışarıdan getirtmek zorunda olduğu malzemenin okul inşaatında kullanılacağını kanıtlayan belgeyi almış. Belgeyi Gümrük ve Tekel Bakanlığı'na ibraz edip, ithal edeceğim bu malzeme gümrükten muaftır demiş. Böylece ithalatını yapıp inşaatını tamamlamış. Kısacası diğer müteahhitlerime Bayındırlık Bakanlığı'nın tahmin edeceğinden çok fazla para kazanmış bu işten. Gel gelelim Türkiye'de adalet olduğu üzere iş bittikten sonra itirazlar başlamış. Demirel'e para ödemeye kalkmışlar. Ben mütevelli heyete girince dosyayı bana verdiler. Baktım. Adama demişler ki biz bunu 100 liraya alırız, daha ucuza veren var mı? Demirel daha ucuz verip işi yüklenmiş. Yani işi bitirdiğine göre parasını da alması lazım. Ben mütalaamı verdim. Sayın Demirel de parasını aldı. Siz bu olaydan bir sonuç çıkarttınız mı?